Ayrım 31, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 290. Moses pazartesi sabahı şafak zamanı uyandı. Her şey hazırdı artık ama büroyu yine de tekrar kontrol etti. Sonra paketlerini toplayarak gizli kapıdan çıktı. Erkekler tuvaletine girip yıkandı, tıraş oldu. Tara yiyecek paketine bir tıraş makinesi ve havlu da koymuştu. Moses şoför ceketiyle kasketini giydi, tuvaletlerden birine girerek kapıyı kilitledi. Şasa'nın bürosunda beklemesi imkansızdı. Çünkü Tricia'nın 9'da geleceğini biliyordu. Parlamento kalabalıklaşmadıkça dikkati çekmeden binadan çıkması da mümkün değildi. Klozetin üzerine oturarak bekledi. 9'da koridordan ayak sesleri gelmeye başladı. Tuvalete girip çıkanlar oldu. İçerisi boşaldığı zaman Moses eşyalarını toplayarak tuvaletten çıktı. Koridor boştu, merdivene doğru gitti. Birden dehşetle donmuş gibi kala kaldı. Merdivenden çıkmış olan iki adam koridorda ona doğru geliyorlardı. Konuşmaya dalmışlardı. Bunlardan biri Şahsa'ydı. Moses kendini zorlayarak yürüdü. Afrikalı'nın beyaz efendisinin yanında bütün duygularını saklamak için yaptığı gibi sabırlı ve aptalca bir tavır takınmıştı. İki adamın geçmesi için saygıyla yana çekildi. Şahsının yüzüne bakmıyordu. Beyazlar Moses'in izasına geldikleri sırada bakan ahbabının anlattıklarına kahkahayla gülmeye başladı. İhtiyar budala diye bağırarak Moses'e bir göz attı. Birdenbire gülmekten vazgeçti. Düşünceli bir tavırla kaşlarını çattı. Moses onun duraklayacağını sandı. Ama diğer adam Şahsa'nın kolunu çekiştirdi. Hikayenin en ilginç yerine geldik. Kadın adama pantolonunu vermemiş. Ancak Şahsa'yı çalışma odasına doğru götürdü. Moses arkasına bakmadan, adımlarını sıklaştırmadan merdivenden indi ve kapıdan çıktı. Station araba parkındaydı. Moses paketlerini arkaya bıraktı, sonra da direksiyona geçti. Tara arka kanepeden eğilerek, ''Ah çok şükür'' dedi, ''seni öyle merak ettim ki.'' Harold Macmillan ve beraberindekilerin kapa gelmeleri büyük bir heyecan yarattı. İngiltere Başbakanı parlamentoda bir konuşma yapacak, onuruna verilecek bir davette de bakanlar ve muhalefet partisinin ileri gelenleriyle tanışacaktı. Tara bu resmi toplantılardan müthiş nefret ediyordu ama Şahsa ısrar etti. Anlaşmamızın bir şartı da buydu yavrum. Ziyafete hem beni hem de seni çağırdılar ve sen beni herkesin önünde rezil etmeyeceğine de söz verdin. Sonunda Tara pırlantalarını bile taktı. Oysa yıllardan beri böyle bir şey yapmamıştı. Şahsa onu takdirle övdü. Biraz süslenmek zahmetine katlandığın zaman gerçekten şahane oluyorsun. Rolls-Royce'la başbakanlık konuk evine giderlerken Şahsa karısına ''Kaygılı bir halim var.'' dedi. Kadın çabucak ''Hayır hayır.'' diye cevap verdi. ''Yalnızca oda dolusu yabancıya ne bulup söyleyeceğimi düşünüyorum.'' Aslında kaygısının nedeni başkaydı. Moses ona 3 saat önce usulca açıklamıştı. ''Tarih ve saat kararlaştırıldı.'' Tara fısıldamıştı. ''Ne zaman?'' Moses kısaca ''O İngiliz konuşma yaptığı sırada.'' demişti. Tara irkilmişti, o zaman iblisçe bir mantıktı bu. Moses konuşmasını sürdürmüştü. Hepsi, esir tüccarları da, onları koruyan, suç ortaklığı eden İngilizler de ölecekler. Hep birlikte geberecekler. Bu patlama dünyanın her köşesinden duyulacak. Şahsa ile Tara ziyafetten dönerken hiç konuşmadılar. Şahsa Macmillan'ın neler planladığını düşünüyordu. Çünkü İngiltere Başbakanı parlamentoda yapacağı konuşmanın kopyasını kimseye göstermeye yanaşmamıştı. Eve yaklaşırlarken Tara, Macmillan konuşmasını yarın kaçta yapacak diye sordu. Sesi sinirli ve titrekti. Şahsa özel toplantı 11'de başlayacak dedi. Ben de konuşmayı dinlemek istiyorum. Tricia'dan bana bir davetiye bulmasını istedim. Ama toplantı o salonda yapılmayacak ki. Macmillan'ın konuşması için yemek salonunu seçtiler. İçeriye dinleyici alacaklarını da sanmıyorum. Şahsa birdenbire duraklayarak karısına baktı. Tara bembeyaz kesilmişti. Nen var Tara. Kadın soluk soluğa yemek salonu mu dedi. Emin misin? Tabii eminim. Bir şey mi var yavrum?
Evet. Hayır bir şey yok. Yalnız midem biraz bulanıyor o yemek.
Şahsa başını salladı. Gerçekten çok kötüydü. Tara neredeyse paniğe kapılacaktı. Yemek salonu diye düşünüyordu. Moses'i uyarmalıyım. Bu işi yarın yapmaması gerektiğini haber vermeliyim ona. Moses'in olaydan sonra kaçması için bütün hazırlıklar yapılmıştı. Ona durumu bildirmeliyim. Eve eriştiklerinde Şahsa'nın özel uşağı onun koyu kırmızı kadife ceketini giymesine yardım etti. Dönmelerini beklemiş olan diğer hizmetçiler de kakao ve konyak getirdiler. Sonra Şahsa onlara çekilebileceklerini söyledi. Tara bu geleneğe her zaman kızmıştı. Sütü ben de ısıtabilirdim Şahsa. Başka birinin yardımına gerek olmadan da ceketini giyebilirsin. Bu insanları geç saatlere kadar bekletmek hem zalimce hem de derebeylik zamanından kalma bir şey. Saçmalama yavrum. Şahsa bir kadehe konyak koydu. Onlar da geleneklere bizim kadar değer veriyorlar. Böylece kendilerini ailenin kopamayacak birer parçası sayıyorlar. Ayrıca sen o mutfağa girmeye kalkarsan aşçı başı kriz geçirebilir. Arkasına yaslandığında yüzünde pek ciddi bir ifade belirdi. Bir şeyler dönüyor ve bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. Artık 1960'ların eşiğindeyiz. Bana milliyetçilerin şansı dönecekmiş gibi geliyor. Hem de yarın. Sonra birdenbire susarak mahcup mahcup gülümsedi. Özür dilerim, bildiğin gibi ben pek hayale dalmam. Tara kocasına hiç acımadı. Ona pek çok şey söyleyebilirdi. Ama çileden çıkmaktan ve bazı şeyleri açıklamaktan korkuyordu. Duygularımı, düşüncelerimi biliyorsun. Bunları konuşmamıza bile gerek yok. Artık gidip yatacağım izninle. Tabii tabii. Şahsa nezaketle ayağa kalktı. Ben birkaç saat çalışacağım. Yarınki toplantılar için hazırladığım notları tekrar gözden geçirmem gerekiyor. Tara dairesine giderek kapıyı kilitledi. Tuvaletini çıkararak blue jean'le koyu renk bir kazak giydi. Şahsa'nın işine dalması için 15 dakika bekledi. Sonra servis merdiveninden aşağıya indi. Verandada sessizce ilerlerken Şahsa'nın özel telefonu çalmaya başladı. Tara kocasının sesini duydu. Kitty? Kitty Godolphin, seni küçük cadı. Senin buraya geleceğini bilmeliydim. Bu ad Tara'yı şaşırttı. Korkunç anıların canlanmasına da neden oldu. Ama yine de dayanamayarak çalışma odasının açık olan camlı kapılarına yaklaştı. Neyse ki perdeler kapalıydı. Şahsa, kan kokusunu izliyorsun değil mi dedi kızın verdiği cevaba güldü. Neredesin? Mount Nelson otelinde mi? Ne yapıyorsun? Yani şimdi, şu anda. Evet, gecenin ikisi olduğunu biliyorum. Ama zaman daima uygundur. Bunu bana vaktiyle sen söylemiştin. Oraya yarım saatte varabilirim. Ne yapacaksan bensiz başlama. Telefonu kapattı ve kalktı. Tara onun gölgesinin perdeye vurduğunu gördü. Hemen koşarak uzaklaştı. Ortancaların arkasına gizlendi. Birkaç dakika sonra Şahsa yan kapıdan çıkıp garajlara doğru yürüdü. Jaguar'ına binerek uzaklaştı. Tara kocasına karşı müthiş bir öfke duydu. Demek Şahsa'nın Kitty denilen o televizyoncuyla da ilişkisi vardı. Oğlu Şan kendisi gibi davranıyor diye kızıyordu bir de. Ah tanrım, ondan öyle nefret ediyorum ki. Ne vicdanı var ne de merhameti. Ölmeyi hak ediyor. Bu sözleri yüksek sesle söylemişti. Telaşla eliyle ağzını kapattı. Böyle söylememeliydim. Ama doğru, ölmeyi hak etti o. Ben de özgür olmayı. Moses'e ve oğluma gitmeye hakkım var. Ortancaların arasından kalktı. Hızla yürüyerek hizmetkarların kaldıkları kulübelere doğru gitti. Moses'in kulübesine yaklaşarak usulca cama vurdu. Adamın uykusu yaban kedisi kadar hafifti. Tara benim diye fısıldadı. Moses bekle dedi, kapıyı açayım. Bir dakika sonra kapıda belirdi. Beyaz bir şort dışında hiçbir şey giymemişti. Vücudu ay ışığında ıslak katran gibi parlıyordu. Buraya gelmekle delilik ettin. Kadını kolundan yakalayarak içeri çekti. Her şeyi tehlikeye atıyorsun. Moses, lütfen beni dinle. Sana haber vermem gerekiyordu. Bu işi yarın yapamazsın. Moses onu çok aşağı gördüğünü belirten bir tavırla süzdü. Sen hiçbir zaman ihtilalin gerçek bir kızı olamadın. Hayır, hayır, ihtilale sadığım ve seni de her şeyi yapacak kadar seviyorum. Ama onlar planı değiştirdiler. Patlayıcıları yerleştirdiğin salonu kullanmayacaklar. Parlamentodaki yemek salonunda toplanacaklar. Moses kadına bir süre daha baktı, sonra dolaptan şoför üniformasını alarak giyinmeye başladı. Tara ne yapacaksın diye sordu. Diğerlerini uyarmam gerekiyor. Onlar da tehlikedeler.
Tara kimleri diye bağırdı. Bu işe başkalarının da karıştığından haberim yoktu.
Moses sert bir sesle, sana bilmen gereken söylendi dedi. Arabanı alacağım. Bir tehlike yok ya.
Yok, şansa burada değil. Bir yere gitti. Ben de seninle gelebilir miyim?
Moses sen çıldırdın mı diye omurdandı. Polis gecenin bu saatinde bir zenci erkeği beyaz bir kadınla görürse... Cümlesini tamamlamadı. Eve git ve telefon et. İşte numara. Karşına bir kadın çıkacak. Ona yalnızca Pars geliyor diyeceksin. Yarım saat sonra orada olacak. Hepsi bu kadar. Ondan sonra telefonu kaparsın.
Moses yarım saat sonra Vortex kulübünün arka odalarından birine giriyordu. İçerideki yuvarlak kumar masasının başında bir tek adam oturmaktaydı. Yüzü soluk, amansız bakışlı, kara gözleri ise katran kuyularından farksızdı. Joe Cicero şu ara toplantı yapılmasını istemekle çılgınlık ettin dedi. Ama tabii önemli bir neden varsa o başka. Bütün hazırlıklar yapıldı, konuşulacak başka bir şey kalmadı artık.
Çok önemli bir neden var.
Moses ajanın karşısına oturdu. Joe Cicero onun anlattıklarını ifadesiz bir yüzle dinledi. Moses'in sözleri sona erdiğinde alnına düşen cansız saçlarını geriye itti. Moses adamın kaygılandığı zaman böyle yaptığını öğrenmişti.
Joe kaçış planından vazgeçip bunu daha sonra tekrar uygulayamayız dedi. Bu işleri ayarlamaya zaman alır. Uçak hazır bekliyor.
Moses sordu. Uçak randevu yerinde ne kadar zaman bekleyebilir?
Joe en fazla bir hafta diye cevap verdi.
Moses bir hafta yeterli olmalı dedi. Tehlike her geçen saat daha da artıyor. Fer Warden ilk fırsatta toplantı yapacağından emin olabiliriz. Ben de o zaman harekete geçerim.
Moses Vortex kulübünden çıkarak station'a bindiği sırada saat 4 olmuştu.
Shasa Kitty'nin yanından ayrıldığı zaman da saat 4'e geliyordu. Kız Shasa'nın onu tanıdığı yıllar boyunca pek değişmemişti. Vücudu biraz gelişmiş, göğüsleri de irileşmişti ama yine eskisi gibi inceydi. Shasa Jaguar'a binerken bunca yıl hiçbir şey yapmadan ona ilgi duymamı sağladı diye düşünüyordu. Tara dışında bunu hiçbir kadın başaramadı. Kitty'nin yanındayken kendimi çok iyi hissetmem çok garip. Acaba o küçük köpeğe hala aşık mıyım? Shasa arabayı hızla sürerek Roland sokağına çıktı. Bu saatte sokaklar bomboştu. Köşeye vardığı sırada başka bir taşıt yan sokaktan süratle çıkarak döndü. Deniz yeşili bir arabaydı. Shasa numarasına bakmadan Tara'nın arabasını tanıdı. Direksiyonda da karısının yeni şoförü vardı. Shasa yine kendi kendine bu adamla daha önce de karşılaştım dedi. Onu bir yerden tanıyorum. Şoförün arabayı bildiği gibi kullanmaya hakkı yoktu. Arabanın hızla uzaklaşmasından zencinin de Shasa'yı gördüğü anlaşılıyordu. Shasa bir an şoförün peşine takılmayı düşündü ama keyfi yerindeydi. Neşesinin kaçmasını da istemiyordu. O şoföre dersini daha sonra vereceğim diye karar verdi. Ama onu ne bağışlayacak ne de unutacaktı. Shasa ertesi sabah kahvaltı sofrasına otururken hala keyifliydi. Gary ile bir süre işten söz etti. Tam evden ayrılacağı sırada küçük oğlu Michael onu durdurdu.
''Sizinle biraz konuşabilir miyim baba?''
Shasa saatine bir göz attı. ''Mickey, Harold Macmillan saat 11'de bir konuşma yapacak.''
''Biliyorum baba ama söyleyeceklerim uzun sürmeyecek. Lütfen efendim.''
Michael'ın ona efendim demesi durumun ciddi olduğunu gösteriyordu. Shasa istemeye pekala dedi, sana 10 dakikamı vereceğim. Baba oğul silah odasına gittiler.
Michael soluk soluğa baba diye başladı, işe girdim.
İşe mi? Biliyorum, mail için haber topluyorsun.
Hayır efendim, sözünü ettiğim daimi bir iş. Mail'in yazı işleri müdürüyle konuştum. Bana stajyer muhabir olmamı teklif etti. Gelecek ayın birinde işe başlayacağım.
Shasa'nın kaşları çatıldı. Kahretsin, ciddi olamazsın Mickey. Eğitimin ne olacak? Üniversitede daha 2 yıl okuman gerekiyor.
Çok ciddiyim efendim. Öğrenimimi gazetede tamamlayacağım.
Hayır, Shasa sesini yükseltti. Hayır, sana izin vermiyorum. Üniversiteden mezun olmalısın.
Çok üzgünüm efendim ama kararımı verdim.
Michael'ın rengi uçmuştu, delikanlı titriyordu. Ama yüzündeki o inatçı ifade Shasa'yı oğlunun sözlerinden daha fazla öfkelendirdi.
Kuralları biliyorsun dede, bunları hepinize de açıkladım. İstediklerimi yaparsan sana sonsuza kadar yardım ederim. Ama kendi yolunu seçersen o zaman yalnız kalırsın. Derin bir soluk aldı, şan gibi. Büyük oğlunu hala çok özlüyordu. Michael başını salladı. Evet efendim, kuralları biliyorum ama bunu yapmak zorundayım. Bundan başka istediğim hiçbir şey yok. Size karşı çıkmak istemiyorum baba ama gazeteci olacağım. Bu annenin işi. Şahsanın sesi soğuktu. Seni o kışkırttı. Michael mahcup bir tavırla ona baktı. Annem bu konuyu biliyor ama ben yalnız başıma karar verdim efendim. Desteğimden vazgeçmek zorunda kalacağını biliyorsun değil mi? Bu evden ayrılır ayrılmaz artık benden bir peni bile alamayacaksın. Stajyer muhabir aylığı neyse onunla geçineceksin. Anlıyorum efendim. Şahsa pekala Michael dedi, haydi bakalım. Delikanlı sersemledi. Hepsi bu kadar mı efendim? Evet, tabii bir açıklama daha yapacaksan o başka.
Yok efendim, Michael'ın omuzları düştü. Yalnız sizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum baba. Benim için bütün yaptıklarınızı da takdir ediyorum.
Şahsa bu takdirini pek acayip bir biçimde gösteriyorsun diye söylenerek odadan çıktı. Şahsa Michael'ın sadakatsizliği yüzünden duyduğu öfkeyi Jaguar'ıyla kente yaklaşırken ancak yenebildi. Birdenbire bir gazete sahibi olmayı düşündü. Bu işte fazla kazanç yok ama bir de gücü düşün. İnsanların kafalarını etkileyebiliyorsun. Tricia bürosunda kaygıyla onu bekliyordu.
Ah Bay Courtney, herkes sizi arıyor. Başbakanın sekreteri bir mesaj bıraktı.
Kız elindeki deftere bakarak Şahsa'yı arayanların adlarını okumaya başladı. Şahsa önce başbakanın sekreterini bul dedi. Odasına girerek telefonun başına geçti. Başbakanın sekreterinin sorularını cevapladığı sırada gözü sümenin üzerine düşmüş olan beyaz sıva parçalarına ilişti. Alıcıyı yerine bırakırken başını kaldırıp tavana baktı. Tam tepesinde küçük bir delik vardı. Etrafında da ince çatlaklar belirmişti. Kaşları çatılan şahsa hemen Tricia'yı çağırdı. Tavanı işaret ederek bu nedir dedi. Kız bir süre şaşkın şaşkın deliğe baktı, sonra birdenbire rahatladı.
Ah, ne olduğunu biliyorum ama bunu size açıklamamam gerekiyor.
Şahsa emretti, haydi söyle kızım.
Bayan Courtney büronuzda değişiklik yapıyor. Bu size sürpriz olacak. Herhalde bakım bölümünden bu işi yapmalarını istedi.
Kahretsin. Şahsa rahatını kaçıran sürprizlerden hiç hoşlanmazdı. Bürosunun durumundan memnundu. Başkalarının özellikle avantgard zevkli Tara'nın her şeyi alt üst etmesini istemiyordu.
Tricia saf saf ekledi. Karınız perdeleri değiştirmeyi de planlıyor.
Aslında Tara Courtney'den hiç hoşlanmazdı. Tricia'ya göre Tara samimi olmayan, fazla kurnaz ve yüzeysel bir kadındı. Üstelik Tricia Şahsa'ya aşıktı.
Bayan Courtney lambaları da değiştirecek sanırım.
Şahsa masasından fırlayarak perdelere dokundu. Saint-Ain'le belki 100 kumaş incelemiş, sonunda bunları seçmişlerdi. Sekreterinin önünde öfkesini tutmakta zorluk çekiyordu. Bakım bölümünü ara. Oden Dahl'ın kendisiyle konuş. Ona neler olduğunu öğrenmek istediğimi söyle. Adamlarının pek dikkatsizce çalıştıklarını da anlat. Masam sıva içinde.
Tracy hemen yaparım diye söz verdi. 11'e 10 var Bay Courtney. Geç kalmak istemezsiniz sanırım.
Macmillan'ın yaptığı konuşma parlamentodaki İngiliz asıllı üyeler için ağır bir darbe oldu. İngiltere Başbakanı sonunda Güney Afrika'yı desteklemeyi ve teşvik etmeyi çok isterdik dedi. Ama açıkçası siyasetiniz bunu imkansız kılıyor. Çünkü biz özgür insanların siyasi kaderleri konusunda çok farklı görüşlere sahibiz. Macmillan artık yollarının ayrıldığını açıklıyordu. Şahsa çok sarsıldı. Ayağa fırlayarak biz de İngiliziz diye bağırmak istedi. Bize bunu yapamazsınız. Yalvarırcasına çevresine baktı. Blaine'in ve diğer İngiliz üyelerin yüzlerinde de aynı acı vardı. Blaine Malcolm'ın toplantıdan sonra Şahsa'ya neden bu kadar şaşırdık dedi. İngiltere uğruna iki savaşa girdik diye onun bizi reddetmeyeceğine niçin inandık? Başını salladı. Hayır, kervan ilerliyor. Biz de aynı şeyi yapmalıyız. Bundan sonra yapayalnız olduğumuzu da unutmamalıyız. Şahsa Macmillan'ın konuşması aslında Fair Ward için büyük bir kazanç oldu diye cevap verdi. Artık gidebileceğimiz bir tek yol var. Köprüyü arkamızdan havaya uçurdular. Gerilememiz imkansız. Fair Ward'ı desteklememiz gerekiyor. Bu sözüme kulak ver. Yıl sona ermeden Güney Afrika bir cumhuriyet olacak. Ondan sonrasını ise Tanrı bilir ya da iblis.
Tara usulca bazen Tanrı ve kader bizim önemsiz işlerimizle ilgileniyor diye mırıldandı. Küçük bir ayrıntı her şeyi değiştirdi. Eğer yemek salonunu seçmemiş olsalardı bize bir umut mesajı getirmiş olan adamı havaya uçuracaktı. Moses arabanın dikiz aynasından kadına baktı.
Sizin Hristiyan Tanrınızın bir kerecik bizim tarafımızı tuttuğu anlaşılıyor. Zaman çok uygun. Britanya hükümeti haklarımızı tanıyor. Basın ve halk da onu destekliyor. Söz verilen özgürlük uğruna ilk darbeyi indireceğiz.
Korkuyorum Moses, senin için, hepimiz için.
Moses korku zamanı geçti dedi. Artık cesaret ve azim zamanı geldi. 300 yıl yorgun bir teslimiyetle baskıya boyun eğdik. Ama bu İngiliz artık bize geleceği gösterdi, bize umut verdi. Bugün Afrika'nın karanlık ve ıstırap dolu tarihinin en kötü adamını öldüreceğiz. Verwoerd ortadan kalktıktan sonra gelecek de bizim olacak.
Bu sözler Tara'yı heyecanlandırdı ama yine de korkuyor ve üzülüyordu. Onunla birlikte pek çok kimse ölecek diye fısıldadı. Babam da, onu kurtarmanın yolu yok mu Moses?
Tara onun dikiz aynasından kendisini aşağılarcasına süzdüğünü gördü. Başını önüne eğerek, çok üzgünüm dedi, güçlü olacağım.
Ama kafası çalışıp duruyordu. O kader anında babasını salondan çıkarmanın bir yolu olmalıydı.
Çok güçlü bir neden bulması şarttı. Babası muhalefet başkanıydı. Verwoerd'in konuşmasını dinlemek zorundaydı. Moses'in sesiyle daldığı düşüncelerden uyandı. Görevlerini unutma.
Hayır, unutma.
Ben de gerekeni yapacağım. Patlamadan sonra müthiş bir panik çıkacak. Kargaşa bir müddet sürecek. Biz de o sırada rahatlıkla aşağı inerek binadan çıkacağız. Diğer sağ kalan kimselerle birlikte.
Tara yalvardı. Ben de seninle birlikte ülkeden kaçamaz mıyım Moses?
Hayır. Moses kesin bir tavırla başını salladı. Hızla uzaklaşmam gerekiyor. Sen bizi engeller, hepimizi de tehlikeye atarsın. Burada daha güvende olursun. Zaten kısa bir süre için ayrılacağız. Ayaklanma olacak ve halkım yönetimi eline geçirecek. Yurda o zaman döneceğim. Senin de yanımda şerefli bir yerin olacak.
Moses öfkeyle bu sözlerime saf saf inanması olacak gibi değil diye düşündü. Gizli polisin onu alıp götüreceğini ancak aşk yüzünden aptallaşmış bir kadın düşünemez. Tara'yı gaddarca sorguya çekecekler. Ama bu önemli değil. Tara'yı yargılayıp asmaları da önemli değil. Kocası ölmüş olacak. Tara da artık işimize yaramayacak.
Tara yalvardı. Bana söz ver Moses. Moses'in kalın sesi kadının içini rahatlattı. Senden istediğim her şeyi başarıyla yaptın. Zamanı gelir gelmez sen ve oğlun yanımda yer alacaksınız. Sana söz veriyorum.
Tara, ah Moses, seni seviyorum diye fısıldadı. Seni daima seveceğim.
31. ayrımın sonu. Sayfa 301.